چشم جیهان.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Çeşme Cihan programına hoş geldiniz. Profesör Doktor Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran birlikte hazırlıyorlar programımızı. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Birlikteliğimiz başladı, hoş geldiniz diyoruz. Görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Twitter ve Facebook adresimiz aynı. Çeşmecihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbul.tr@gmail.com. Konuklarımız bizlerle birlikteler. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Profesör Doktor Kudret Bülbül hocamız. Hoş geldiniz efendim.
Bizlerle hoş bulduk. Birlikte. Teşekkür ediyorum.
Telefon hattımızda da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Özcan Hıdır bizlerle birlikte. Sayın Hıdır hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün yurt dışında eğitim, imkanlar ve sorunları konuşacağız. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Sayın Hıdır, yurt dışında eğitim almanın önemi nedir efendim ve ne tür imkanlar söz konusu?
Evet, çok teşekkür ediyorum. Kudret Bey'e de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bütün bizi dinleyenlere de, dinleyen dinleyicilerimize de sevgilerimizi gönderiyoruz. Hayırlı günler diliyorum. Bu akşam Miraç Kandili, herkesin Miraç Kandili'ni de tebrik ediyorum bu arada. Tabii önemli bir soru bu. Önemli bir soru ve sorun aynı zamanda. Yurt dışında eğitim almak tabii bir sürü avantajları var ama iyi değerlendirilirse bu avantajlar hasıl oluyor. Birkaç başlık altında bazı şeyler söylemek gerekirse, birinci tabii yurt dışında eğitim almanın avantajı gidilen ülkelere göre de değişiklik arz edebilir. De burada hangi düzeyde gidildiği de önemlidir. Yani yüksek eğitim seviyesinde gidilmek, orta öğretim seviyesinde gidilmekle bazı farklı durumlar ortaya çıkabilir ama hepsinde ortak noktalardan birisi dil öğrenme. Bir önemli bir kazanım olur yurt dışında eğitim almanın. Bulunduğunuz ülke, hangi ülkede de eğitim alacaksanız o ülkenin dilini ve orada öğretilen başka dilleri de en azından aşinalık seviyesinde öğrenme, güzel öğrenme, kültürüyle birlikte öğrenme, kontekstiyle birlikte içerisinde bulunduğu konteksti de öğrenme şeklinde bir avantaj sağlıyor orada eğitim alanlara. Bu da yurt dışından Türkiye'ye dönüşte önemli bir kazanım sağlar. Tabii burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Giden kişinin veya talebenin mutlaka Türkçeyi, kendi öz ana dilini çok iyi konuşması, onu bir defa ihmal etmemesi gerekir. Bu birinci avantaj olarak gözüküyor. İkincisi, tabii yurt dışında eğitim alan kişi, yine yüksek eğitim için konuşursak bunu, Taziye'de zannediyorum onu konuşuyoruz burada. Perspektif ve vizyon kazanır. Yani yurt dışından Türkiye'ye, ülkesine bakış, yurt dışındaki bir takım farklı perspektifleri, anlayışları, vizyonları görmek. Ülkesinde belki bunları göremeyebilir oralarda. Hiç düşünmediği, ummadığı farklı bakış açılarıyla karşılaşabilir. Bunlar da özellikle yüksek öğretimde ve daha sonraki master, doktora gibi akademik hayatta kişiye önemli kazanımlar sağlar. Farklı bilimsel anlayış ve bakış açılarına aşina olur. Yani kendi alanıyla ilgili tek bir bakış açısıyla kalmaz. Farklı açılardan, farklı kültürel perspektiflerden, farklı dini perspektiflerden, farklı anlayışlardan meseleler nasıl görülüyor? Onları bizzat yerinde ve kişilerin yakın temas halinde anlamış olur. Ötekiyle iletişim bir defa imkanı verir. Yani bu önemli bir şeydir. Yani kişi kendi ülkesinde bulunduğunda ötekiyle, öteki derken buradan bir olumsuz anlamda da kullanmıyorum. Yani öteki derken fikirler, öteki fikir, yani kendisinin sahip olmadığı bir fikir veya benimsemediği bir fikir veya kişiler anlamında söylüyorum. Bunlarla diyalojik bir ilişki kurar. Bu ilişki de kendisine daha sonra bu öteki fikir veya kişiler anlamında bir meydan okumayla karşılaştığında onları nasıl çözeceğini, onlarla nasıl temas kuracağını, ilişkiyi nasıl sağlayacağını konusunda kişiye yardımcı olur. Yine bir başka unsur, irtibat ve çevre anlamında yurt dışında ilişki veya eğitim önemli kazanımlar sağlar. İnsanın çevresinin genişlemesini sağlar. Farklı alanlardan farklı irtibatlar kazandırır ve bu akademik hayatta da gerek kaynaklara ulaşmada ve gerek fikirlere anında ulaşmada bir takım aktivitelerin yapılmasında bence önemli bir kazan sağlar kişiye. Bunları söyleyebilirim.
Evet. Kudret Bey, yurt dışında eğitim almanın önemi konusunda sizlerin görüşleri nedir efendim? Ve eğitim için belli bir süre yurt dışında yaşamanın sağladığı imkanlar konusunda eklemek istedikleriniz neler? Buyurun.
Ben de Özcan Hocama merhaba diyorum ve dinleyicilerimize, dinleyicilerimizin Miraç Kandil'ini tebrik ediyorum. Aslında Özcan Hocam genel olarak özetledi. Yurt dışında tabii gerçekten çok büyük imkanlar var. Bu bizim için de doğru, başka ülkeler için de doğru. Başka ülkeler için de Türkiye'de çok büyük imkanlar var. Çünkü bir küreselleşme sürecinde yaşıyoruz. Dünya adeta küresel, global bir köye dönüşüyor. Pek çok ülke, pek çok alanda çok farklı yapılar, bilimsel faaliyetler içerisinde. Dolayısıyla diğer ülkelerde ne olup bittiğini bilmeden insanların kendi ülkesinin doğru değerlendirebilmesi çok mümkün değil. Bu nedenle yurt dışı eğitim ya da bilgi, görgü, paylaşım son derece önemli, son derece değerli. Tabii yurt dışı eğitimi sadece akademisyenlerle ilişkilendirmek de çok doğru olmayabilir. Keza yurt dışına kamu kurumlarımızda personel gönderiyor. Özel sektörde yurt dışı birikimi elde edebilmek amacıyla çalışmalar içerisinde. Sivil toplum örgütlerimizde keza bu deneyimi paylaşmak, yerinde görmek, gözlemlemek adına çalışmalar yapıyor. Gitmek kadar tabii herhalde soracaksınız orada ne tür konular çalışıldı?
Ne tür konular çalışıyorlar? Evet, yurt dışına eğitim için gidenler.
Evet, o da o kadar da değerli. Tabii yurt dışına gitmeyi çok teşvik etmekle birlikte gidildiğinde çalışacak konu da bir o kadar değerli. Ama bu açıdan neredeyiz derseniz bu doğrusu 200 yıllık hazin bir hikaye. Biz Türkiye olarak yurt dışına belki Sultan Abdülhamit'ten beri ya da Tanzimat'tan beri akademisyen gönderiyoruz, öğrenci gönderiyoruz, kamu çalışanı gönderiyoruz, diplomat gönderiyoruz. Dolayısıyla çok sayıda Türkiye'den insan gönderiyoruz. Üniversite yıllarından bir hocamızın şöyle bir ifadesi vardı, onu hatırladım. Tabii Türkiye'nin modernleşmesiyle esasen Japonya'nın modernleşmesi benzer süreçleri içeriyor. Japonlar da o yıllarda Batı'nın bilimini, tekniğini alsınlar, yerinde gözlemde bulunsunlar diye araştırmacı gönderdiğini ifade ederdi hocamız. Japonların bunu yerine getirdiğini ama bizimkilerin daha çok şair olup ülkelerine döndüklerini ifade ederdi. Tabii bu iyimser de bir yorum, şiir gerçekten değerli ama o dönemdeki gidenlere bakıldığında genellikle Paris'in, Fransa'nın 3. sınıf kafelerinde bir bohem hayatı sürdüklerini ve bunları yazılarında paylaştıklarını görebiliriz. 200 yıllık bir hazin hikaye gerçekten. Dediğim gibi Sultan Abdülhamit döneminde gönderiyoruz, Meşrutiyet döneminde gönderiyoruz, Cumhuriyet döneminde gönderiyoruz. Bugün de gönderiyoruz, göndermekte bir yanlış yok, bir beis yok ama esasen gidenler daha çok Türkiye'yi çalışıyorlar. Esasen gittikleri ülkenin birikimini Türkiye'ye taşısınlar diye gönderdiğimiz insanlarımız Türkiye'nin birikimini gittikleri ülkelere taşıyorlar. Türkiye için Batı uzmanı olsun diye gönderdiğimiz insanlar Batı için Türkiye uzmanı oluyorlar. Genel olarak. Tabii herkesi bu şekilde görmek, gözlemlemek çok mümkün değil. Bu dediğimiz daha çok sosyal bilimler açısından son derece gerekli. Sosyal bilimler açısından açıklayıcı. Örneğin en çok da Fransa'ya gönderiyoruz. Fransa bugün bizim bölgemize de oldukça yakından ilgili, Suriye'ye yakından ilgili. Ben doğrusu bu kadar on yıllar, hatta yüzyıllar süresince gönderiyoruz Fransa'ya. Şu sorunun cevabını da merak ediyorum. Bunca yıllar gönderiyoruz. Peki Türkiye'de Fransa'nın emperyal vizyonuna sahip kaç tane akademisyenimiz ya da insanımız var? Doğrusu buna çok pozitif cevap verebileceğini düşünmüyorum. Göndermek kadar gidilen ülkede çalışacak konuda son derece değerli.
Evet. Telefon hattımızdaki değerli hocamızın da bu konudaki görüşlerine başvuralım. Yurt dışına eğitim amaçlı gidenler hangi konularda çalışmalar yapıyorlar efendim ve neden hep Türkiye'ye çalışıyorlar?
Evet, bu soru da bir önceki kadar önemli bence. Kudret Hocam da etrafına değindi konunun. Şimdi tabii hazin bir hikaye gerçekten bu. Ben ömrünün önemli bir kısmını yurt dışlarında, Arap ülkelerinde ve Avrupa'da geçirmiş ve birçok ülkeye gitmiş bir insan olarak hakikaten bazen hüzünlendiğim zamanlar çok olmuştur. Bir iki örnek vereyim size. Bir tanesi İngiltere'den, bir tanesi Hollanda'dan yaşadığım da bir ülke. İngiltere'de bir dönem ben bulunmuştum. Oraya Türkiye'nin bursuyla, önemli bir bursla gelen bir arkadaş vardı. Doktora yapacaktı. Doktoraya giderken tabii çok önemli iddialı konularda çalışacaktı. Yani aslında oralarla ilgili bir konuyu çalışacaktı. Üç tane konu belirlenmişti. Bizimle de istişare etti. Danışman hocasına gittiği zaman, ki Batı'da biliyorsunuz bu alanlar hocalar belirler, daha ziyade belirleyici olurlar. Onların istemediği bir konuyu çalışmanın zor olur. Gitti anlatmış hocasına, işte şunları şunları çalışacağım diye, ama hocası ona nihai olarak şunu söylemiş. Evladım dedi, senin yerin şu anda ne çalışacağın belli, bunlar da çok önemli konular, çok teşekkür ediyorum, güzel düşünmüşsün ama sen işte Türkiye'de etnik sektör yapısıyla ilgili Türkiye'nin belli bir bölgesini, ki o arkadaşım da geldiği bir bölgeydi o. Etnik sektör yapıyı çalışacak. Demek ki orada bir proje var. O projeye uygun bir şekilde onu görmüşler ve oraya monte edildiydi. Onu hazin olarak anlatırdı. İkincisi de Hollanda'da Calvinizm üzerine, ki Hollanda kimliği Calvinizm üzerine bina olunur. Calvinizmi çalışmak isteyen bir arkadaşımıza da Hollanda'daki üniversitelerden birinde yine çok teşekkür edilip ondan sonra sen Diyanet'i çalış dendiğini ben biliyorum. Türkiye'yi çalışması öngörülmüştü ve başka türlü de doktora yapması mümkün değildi. O arkadaş da onu çalıştı. Şimdi burada tabii gerçekten hem konu bazında hem giden kişiler anlamında büyük bir sıkıntı olduğunu biz görüyoruz. Tabii bunu sadece akademiyaya da teşmil etmiyorum ben. Türkiye'nin farklı kurumlarından bürokratlar, çalışanlar, işte farklı kurumları temsil eden yurt dışlarına gelirler. Bir kısmıyla ben de görüşüyorum zaman zaman. Ancak orada da benzer sıkıntılarım olduğunu ben gözlemliyorum. Yani stratejik bir akıl yok bu ziyaretlerin çoğunda. Nereye gidileceğine dair fazla bir şey yok. Orada görüşülen kurumlarla ilgili fazla bir detay araştırma, ön araştırmalar yapılmadan gidiliyor. Gidildiği yerde sorulan sorular, istifadeye yönelik işte bir takım çalışmalar çok eksik yapılıyor. Tabii istisnaları ayrı tutalım burada, genellemeyelim. Çok iyi görevini yapan bürokratlarımız, çalışanlarımız da var. Ama biz genel itibariyle bunu söylüyoruz. Ama akademiyada bu daha fazla öne çıkıyor. Sosyal bilimler alanını biraz konuşuyoruz burada tabii. Yani ben fen bilimleri ve diğer alanlarda, nitelikli alanlarda da çalışmalar yapıldığını biliyorum. Ama orada da stratejik alanlarda yine çalışmalara yaptırmaya izin verilmiyor. Batı'da benim gözlemlediğim odur. Mesela nükleer alanlarda mesela bir çalışma yaptırmazlar size Batı'da. Sosyal bilimlerde de şu noktanın altını özellikle çiziyorum. Sosyal bilimler Batı ve Avrupa ve Amerika perspektifi biraz farklı olmakla birlikte burada belli bir oryantalistik yönlendirmenin söz konusu olduğunu görüyorum ben. Yani ne demek istiyorum? Yani Batı sosyal bilimleri, işte sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, hatta teoloji, pedagoji gibi alanları, psikoloji, bunları aynı zamanda oryantalizmin konusu olarak görür Müslümanlara ve Müslüman dünyadan gelenlerle ilgili. Ve bunlara çalışacağı alanlarda mutlaka bir yönlendirme yapar. Bu yönlendirme de talebenin ve kişinin geldiği ülkeyle bağlantılıdır. Mesela diyelim Türkiye'den gelecek bir insan, giden bir insansa ona yönelik bir projede veya bir konu belirlenir. Türkiye çalıştırılır yani. Dolayısıyla bu öğrencinin de işine gelir. Niye? Çünkü öğrenci de yani ideal anlamda bir öğrenci değilse, öğrenci de geldiği ülkeyi çalışacağı için konu kolay bitirecektir. Bir an önce bitirmek ister. Ve iki tarafında işine gelir bu. Ama bu çalışmalar daha sonra siyasi projeksiyonları da kullanılıyor. Onu da söyleyeyim. Mesela Türkiye ile ilgili yapılan projeksiyonlarda mutlaka o Türkiye'den giden arkadaşın yaptığı çalışmalarda kullanılıyor. Kudret Hocam da ifade etti. Mesela çok hazindir gerçekten. Bir Fransa ya giden o kadar insanımız olmakla birlikte bir Fransa uzmanının, gerçek anlamda bir Fransa uzmanının, yani diplomatlarımızı demiyorum, onlarda da uzmanlık ne derece vardır onu da bilmiyorum ama istisnalar vardır. Ama genel anlamda bir Fransa uzmanımızın olmadığını söyleyebiliriz. Bu Orta Doğu ülkeleri için de böyledir. Bir Mısır uzmanımız, bir Suudi Arabistan uzmanımız, bir Japonya uzmanımız, ne bileyim bir Rusya uzmanımız, bölgesel uzmanlıklarımızın olmayışının sebebi de aslında budur. Yani biz gönderirken bu tip arkadaşlarımızı, insanlarımızı bir planlama, bir üst planlama, makro seviyede bir planlamayla, stratejiyle göndermiyoruz. Veya gidilen ülkelerdeki anlaşmaları o şekilde yapamıyoruz. Yani burada temel stratejik alanlar değil, daha tali alanlarda çalışmalar yapılıyor. Bir de burada vurgulamak istediğim bir şey, yani gidilen ülkelerde maalesef diyorum ben yine, işte çok bitirik konular çalışıldığı gibi giden arkadaşlarımızın bayağı bir kısmı, önemli bir kısmında daha sonra sıkıntılar da meydana geliyor. Yani devşirilme anlamında. Şimdi sosyal bilimlerde Orta Doğu ülkelerinden, Müslüman ülkelerden gelen, Arap ülkeleri de dahil buna, bu alanlarda çalışma yapmış bir insanların önünün açılması kolay değildir. Eğer önü açılıyorsa bir insanın, oralarda mutlaka bir kendi ülkesine yabancılaşmayı aramıştır Batı. Alienation dediğimiz şey aslında kültürel anlamda bir yabancılaşmayı yaşar ve ondan sonra önü açılır bu insanın, devşirme anlamında kendi ülkesinin aleyhinde, Batı'dan daha batılı bir şekilde kendi ülkesinin aleyhinde de çalışmalar, fikirler ortaya koyar. Evet. Bu da çok sıkıntılı bir şey ve 11 Eylül sürecinden sonra bunu çok daha belirgin olarak gördük. En sonunda tabii bunu bu FETÖ yapılanmasında çok net olarak zaten görüyoruz.
Bunları detaylı bir şekilde değineceğiz Sayın Hıdır. Sayın hocamıza da yöneltelim efendim. Yurt dışında özellikle sosyal bilimlerde eğitim alanlar sizce bu sorunun ne kadar farkında ve neden hep Türkiye çalışıyorlar?
Evet Özcan hocama ek olarak ben de bazı şeyler söyleyeyim. Birincisi ilgili ülkelerin emperyal vizyonuna sahip hocaların yönlendirmesiyle genel olarak Türkiye çalışıyorlar. Az önce ifade ettiğimiz gibi sadece akademisyenler değil, genel olarak bunları konuşuyoruz. Bürokratlar olsun, özel sektör çalışanı olsun, hatta kendi imkanlarıyla gidenlerde de biraz sonra örneklerini vereceğim. Benzer bir eğilim söz konusu. Oradaki emperyal vizyona sahip hocalar şöyle yaklaşımlarla, az önce ifade etti Özcan hocam da, sen Türkiye'ye döneceksin, Türkiye'nin şu konusu var, sen bunu çalış gibi yönlendirmeler yapıyorlar. Bunun sonucu ne oluyor? Türkiye'deki bütün sorunlar yurt dışına taşınmış oluyor ve Türkiye'nin bütün sorunları Türkiyeliler tarafından yurt dışına taşınmış oluyor. Ve daha da ilginç bir şey, bizim kaynaklarımızla, bizim insanımızla, devletimizin, milletimizin verdiği burslarla, emeğinden, sağlığından, ekmeğinden kestiği burslarla bizim insanımız Türkiye'nin konularını yurt dışına taşımış oluyorlar. Burada sakın yanlış anlaşılmasın, korumacı perspektife sahip değilim. Elbette Türkiye'de insan hakları ihlalleri varsa, Türkiye'de sorunlar varsa bunlar da çalışılsın. Ama bu ülkeler kendi uzmanlarını göndersinler, biraz da kendilerine burs versinler, gelsinler Türkiye'ye, Türkiye'yi çalışsınlar. Emperyalizm gerçekten çok sofistike bir perspektiftir. Bizim insanımıza Türkiye'nin sorunlarını çalıştırmak, bizim imkanlarımıza Türkiye'nin sorunlarını çalıştırmak ciddi bir sorun. Dolayısıyla bizim insanımızdan beklenen, daha sonra tekrar değineceğiz, Türkiye'nin sorunlarını oraya taşımak değil, oranın birikimlerini Türkiye'ye taşımak. İkincisi, giden öğrenciler ya da bürokratlar ya da sivil toplum çalışanları biraz işin kolayına kaçıyorlar. Çünkü orada bir konu çalışmak, Fransa'da ne bileyim bir konu çalışmak, İtalya'da, İngiltere'de ETA'yı çalışmak, İspanya'da İRA'yı çalışmak, Amerika'da orayı ilgilendiren bir konuyu çalışmak ya da oradaki bir sosyal bilimler açısından bir güzelliği çalışmak ve Türkiye'ye getirmek belirli oranda bir çalışmayı, çabayı gerektiriyor. Oranın insanları bunu zaten biliyorlar. Bir rekabet ortamı oluşacak. Ama geldikleri ülkeden bir konu çalışırlarsa o zaman bu daha kolay. Çünkü o insanlar Türkiye ya da geldikleri ülkeyi çok fazla bilmiyorlar. Türkiye diyoruz ama genellikle bizim gibi ülkelerin genel bir sorunu bu. Tembellik yaptıkları için biraz böyle oluyor. Peki yurt dışına eğitim alanlar bu sorunun ne kadar farkında? Maalesef çok farkında değil. Ben de hocam gibi birkaç örnek verebilirim. Bizzat karşılaştığım örnekler. Avusturya'da bir gencimiz, Avusturya doğma büyüme, doktorasını bitirmiş bir kız öğrencimiz. Ben de o zaman bir kurum başkanıydım. Başkanım, doktoramı bitirdim, Türkiye'ye dönmek istiyorum dedi. Ben de büyük bir heyecanla, ah ne güzel dedim. Yani böyle okumuş insanların Türkiye'ye dönmesi son derece değerlidir. Peki ne çalıştın dedim. Türkiye'nin Avrupa Birliği politikasını çalıştım dedi. Avusturya'da doğma bir Avusturyalı. Avusturya'da yaşamış bir gencimiz. Tabii Avusturya'dan bakınca Türkiye'li birisine Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini çalıştırmak Avusturya açısından bir kazanım. Ben de dedim ki peki sen geleceğini Türkiye'de arıyorsan Türkiye'de döndüğünde daha fazla Türkiye'ye katkı verebilecek bir konu çalışsaydın keşke. Biz 1960'lardan beri AB kapısındayız. Bizim çaycımız, hadememiz, hizmetlimiz bile bu konuda neredeyse senin profesörün kadar bilgi birikimi oldu. O nedenle keşke bu konuları değil de Türkiye'ye döndüğünde katkı verebilecek bir konu çalışsaydın. Keza yine Almanya'da çok benzer bir durum. Yine bir gencimiz Almanya'da doğma büyüme. O da çok benzer şeyleri söyledi. Ben de büyük bir heyecan duydum. Ne güzel Türkiye üniversitelerinde gerçekten yetişmiş elemanlara ihtiyaç var diye. Seninle çalıştın dedim. AK Parti'yi çalıştım dedi. Almanya'da AK Parti'yi çalışmak. Peki dedim Almanya'da AK Parti'yi çalışmış birisi olarak Türkiye'ye döndüğünde üniversitene, Türkiye toplumuna ne tür katkı vermeyi bekliyorsun? Bari Yeşilleri çalışsaydın, Hristiyan Demokratları çalışsaydın, Türkiye toplumunda bizim geleneğimizden, kültürümüzden çıkmış birileri nasıl oluyor da işte bir parti başkanında olduğu gibi kendi toplumuna çok yabancılaşıyor, bunu çalışsaydın, biz de bu soruların yanıtını arıyoruz dedim. Yine 2017 sonunda Amerika'da karşılaştığım bir iki örnek daha var. O da gerçekten insanı üzen örnekler. Orada bir gencimiz kendi imkanlarıyla gitmiş. Orada doktora yapıyor. Son derece iyi bir gencimiz esasen. Yani devletine, milletine de saygılı bir gencimiz. Peki sen ne çalışıyorsun dedim. Ne çalışıyor gencimiz? Sufizmin Kürt hareketi üzerine etkisini çalışıyor. Ya da bir başkası çok benzer bir konu çalışıyor. Sen kendi imkanlarına gelmişsin. Buna bir şey demiyorum ama dedim. Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye'de yanıtını aranan soruları çalışsaydın keşke. Örneğin Amerika'daki bir tarikatın, Mormon tarikatının ya da Amerika'daki işte dini grupların Amerikan siyasetine etkisini çalışsaydın. Amerika'da din devlet ilişkileri açısından yeri nedir? Ne tür pozitif negatif etkileri var? Bunları çalışsaydın dedim. Bir iki kamu kurumlarından da örnek var. Onları da ifade edeyim. Türkiye'de kamu kurumlarımız da yurt dışına insan gönderiyorlar, personel gönderiyorlar. Göndermeleri gerçekten son derece değerli. Çünkü Türkiye'nin kurumları tek başına yaşamıyorlar. Devlet, birey-devlet ilişkileri açısından ya da kamu kurumlarının teknik kapasitelerini geliştirmeleri açısından mücadele ettiği alan eğer güvenlik alanıysa yurt dışının birikiminin Türkiye'ye taşınması açısından kamu kurumlarımızın da yurt dışıyla ilişki içinde olmaları son derece değerli. O bürokratımız benimle de mülakat yapmak istediğini ifade etti. İngiltere'de Türkiye'nin son zamanlarda Türkiye'ye çok özgü konuyu söylemeyeyim bir konuyu çalışıyor. Ben de dedim ki ya bunun için oraya gitmenize gerek yok. Bakın kurumunuz sizi ne güzel oraya göndermiş. Bu konu yerine İngiltere'nin kendi içerisinde karşılaştığı çok benzer güvenlik sorunları var. Onları orada çalışarak nasıl çözdükleri konusunda deneyim sahibi olarak Türkiye'ye dönmenin son derece değerli olduğunu ifade ettim. Fakat daha da acısı ben bunu oradaki insanlarımızla tartıştığımda şöyle yanıtlarla da karşılaşıyorum. Diyorlar ki efendim biz bu konuları çalışmazsak ya da Türkiye açısından öncelikli olan buradaki ülkelerin çok ilgi duymadığı konuları çalışırsak bize izin vermezler. Ben buna çok katılmıyorum. Yani elbette biraz zorluk olabilir, biraz sıkıntı olabilir. Ama gerçekten çalışırlarsa, gerçekten üzerine giderlerse bu mümkündür. Niye? Çünkü bunu sağlayan, bu fonu veren Türkiye, kendi fonlarıyla eğer bizim insanımız orada çalışırsalar istedikleri konuyu çalıştırabilirler. Ama bizim fonlarımız da oraya gidiliyorsa doğal olarak bizim fonlarımızdan faydalanabilmesi için o ülkeler de bir süre sonra buna açık olacaklardır. Kendimden de biliyorum. 90'lı yıllarda İngiltere'de bir üniversiteden kabul almıştım. Oradaki yine böyle bu endişelerle farklı bir konu seçmiştim. Oradaki öğretim üyesi benimle mülakat yaptıktan sonra kabulü ifade etmişlerdi ve şunu ifade etmişlerdi. Hayret, buraya gelen herkes genellikle oryantalist konuları çalışıyor. İlk defa bizimle oksidentalist bir konu çalışmak isteyen bir doktor öğrencisiyle karşılaştık demişlerdi. Ama ben o yıllarda burs bulamadığım için bu konuyu çalışamamıştım.
Evet, aslında verdiğiniz örneklerden de yola çıkarsak bu sorunun çok da farkında değiller.
Evet, değil mi? Maalesef.
Ne yazık ki. Sayın Hıdır efendim, şimdi hep Türkiye çalışmalarının yarattığı sorunlar konusunda neler söylemek istersiniz?
Şimdi Tabii yine Kudret Bey'in bıraktığı yerden bir iki ilaveyle devam edeyim. O da en son oksidentalistik kelimesini kullandı. Ben de o alanda bir iki makale yayınlamış ve önemsediğim bir kavram o. Oksidentalizm farklı anlamları olmakla birlikte benim kullandığım anlamda batı çalışmaları, garbiyat araştırmaları diye niteliyorum ben. Bu anlamda da literatür oluştu belli bir oranda. Şimdi tabii hakikaten bu önemli. Şimdi bizim bu söylediğimiz sorunların tespitini aslında yapmış olduk bu söylediklerimizle. Sorunlar 3 aşağı 5 yukarı belli, kaygılar belli. Bununla ilgili nasıl bir çözüm ortaya konulabilir? Burada ben birkaç noktayı vurgulamak istiyorum şahsen. Şimdi gerek kurumlardan gönderilsin, kamu kurumlarından, gerekse üniversitelerden, akademiyadan gönderilsin. Gönderilen talebelerin spesifik bir misyonla konular belirlenerek oralara gönderilmesinin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunların takibinin son derece iyi yapılması gerekiyor. Yani denetim yapılması lazım. Mesela bununla ilgili bizde örnekler de var aslında. Mesela Çin, Japonya örneğini verdik Kudret Bey ama Çin örneği var, Malezya örneği var, belli başka örnekler var. Bunlar yurt dışlarına, Amerika'ya, Batı'ya çok öğrenci gönderen ülkeler. Bizden çok daha fazla gönderiyor yıllardır. Ancak bizden farklı olarak bir şey yapıyorlar onlar. Gönderilen öğrencilerin önemli bir kısmının çalıştıkları konuları denetliyorlar. Sonraki çalışmalarını da denetleyerek takibini iyi yapıyorlar. Bizde belki bu nokta biraz eksik bence kalıyor. Talebeyi oraya gönderiyoruz. Talebe bir konuyu alıyor. Onunla birlikte bir denetim süreci bence yok. Yani izleme komiteleri kullanılabilir. Şimdi var gerçi doktora çalışmalarında. Bunlar yurt dışına gönderilen talebelerde de bence yapılabilir diye düşünüyorum. İkincisi de oksidentalistik konular belirlemek lazım. Yani önce master plan dahilinde mikro, makro almak üzere konular. Belli konular etrafında Türkiye'nin ihtiyacına göre bu konular belirlenebilir. Kamunun ihtiyacı nedir? Hakikaten gönderilen kişilerin, kurumun ihtiyacı spesifik anlamda nedir? Bunlar belirlenerek, öncelikler hatta bunlar içerisinde öncelikler belirlenerek, ehemmiyet dengesine uyularak ve akademiyanın öncelikleri nelerdir? Hangi alanlar stratejiktir ki ülkeler malum Türkiye de bunu yayınlıyor. Ülkeler strateji planları yapar. Hatta inovasyon alanları vardır. İşte yeni alanlar belirlenir. Bu sosyal bilimlerde de var, diğer alanlarda da var. Ülkenin öncelikleri, yani daha iyiye gitme noktasında öncelik vereceği konular nelerdir? Bunlara yönelik spesifik alanlar belirlenmeli. Mesela bir örnek verelim. Çok da iyi bir gelişmedir o, iyi bir örnek olarak verelim. İşte Türkiye'de nükleer santral kuruldu değil mi? İşte Akkuyu'ya kurulacak gruplarla. Türkiye 5-6 yıl önce stratejik kararla oraya 40-50 civarında öğrencimizi gönderdi, seçme öğrenciler. Onlar şimdi orada nükleer eğitim alarak tekrar Türkiye'ye döndüler ve o projede yer alacaklar. Şimdi bu gibi nitelikli alanlarda nitelikli kişileri seçerek ve onları takibini de yaparak konuları itibariyle bunu bu şekilde bence çözebiliriz. Bundan sonraki süreçte bence bu yapılmalıdır. Oksidentalistik alan dediğimde de oksidentalizm alanında da şu önemlidir. Birincisi tabii seçilen konunun çok iyi seçilmiş olması lazım. İşte örnekler verildi. İşte Avrupa çalışacaksa Avrupa ile ilgili olarak Türkiye'de lazım gelen, Türkiye'de ihtiyaç duyulan en önemli stratejik konular nelerdir? Avrupa'daki bir takım conflict resolution dediğimiz, yani çatışmaları çözüme kavuşturan bir alan var mesela. Diyelim mesela bu alanda Avrupa'daki örnekler nasıl olmuştur? Belli alanlarda nasıl çözümler ortaya konulmuştur? Bu alanlara yönelik mesela şeyler, çalışmalar yaptırılabilir. İşte terörle ilgili deneyimler nelerdir? Bunlar üzerine mesela yönlendirilebilir. Bir takım kavramlar var. Avrupa'nın tarihte 18. yüzyıldan veya daha gerisine gidersen işte Katolik Protestan ayrımıyla ilgili bir takım ayrımlarla ilgili deneyimleri var. Bu alanlarda Amerika'nın farklı deneyimleri var. Amerika'daki kült yapılar var, işte cemaat yapılanmaları var. Bunlara yönelik o toplumun çözümü neler olmuş? Üniversiteler nasıl bir katkı sunmuşlar? Ve bunları, bu katkıları kurumlar nasıl kullanmışlar? Kurumlarla üniversite arasındaki geçişkenlik veya entegrasyon nasıl sağlanmış? Bunlar üzerinde bence yoğunlaşmak ve yönlendirici olmak gerekir. Ve bu noktada yapılacak çalışmalar zannediyorum çok nitelikli olarak bir dönüşü olacaktır bize. Bundan sonraki süreçte bu planlamaları daha üst terzede planlayıp makrodan mikroya doğru, belki tersi de olabilir, bir yapılanmayla veya anlayışla hareket ederek bence davranmak lazım. Aksi takdirde kaynak israfı burada görüyoruz biz. Aynı çalışmalar tekrar ediliyor. Türkiye ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de bir faydası çok fazla olmuyor. Yani faydadan hali değil tabii ama istenilen maksimum faydayı sağlamıyor. Bir sürü vakit kaybı oluyor. Türkiye'de ben öyle şeyler biliyorum ki üniversitede aynı konuyu benzer şekilde yurt dışında aynı kaynaklarla belli bir dönem burs vererek 2-3 kişiye, 5 kişiye yaptırılmış benzer çalışmalar. Bunların önüne geçmek lazım. Bunlar da iyi bir denetim, etkili bir denetim de olur diye düşünüyoruz.
Evet efendim, sizin de çözüm konusundaki görüşlerinizi almak isteriz. Kurumlarımız neler yapabilir bu aşamada ve yurt dışına giden öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve bürokratlar ne yapmalı?
Evet tabii biraz hep Türkiye çalışmanın yarattığı sorunları da ifade değindi hocam. Ben de birkaç cümleyle ona değineyim. Bir defa gidilen ülkede Türkiye çalışınca gitmenin amacına uygun bir çalışma yapılmış olmuyor. Esas amaç nedir? Niye biz oraya insanımızı gönderiyoruz? Kurumlarımız, üniversitelerimiz, özel sektörümüz. Olan birikimini Türkiye'ye taşımak, o birikimle birlikte Türkiye'de ilgili alanı daha da genişletmek, daha da geliştirmek. Bu sağlanmamış oluyor. Milletimize ihtiyaç duyduğu bir sorun çözülmemiş oluyor. Yani nihayetinde Türkiye'nin menfaatine bir konu çalışılmış olmayınca milletinin ihtiyaç duyduğu bir sorun devam etmiş oluyor. Türkiye'ye dair bir konuyu çalışınca Türkiye'nin birikimi esasen batıya taşınmış oluyor. Gerçekten bu son derece önemli. Şöyle bir algı var.
Kudret Bey, bunun aslında stratejik ve güvenlikle ilgili bir konusu, yönü de var. Yani onu da bence şey yapalım.
Tabii ki, tabii ki. Keza aynen katılıyorum. Türkiye'nin birikimi ya da Türkiye'nin sorunları uluslararasılaştırılmış oluyor. Burada dediğim gibi çok korumacı perspektiften yaklaşıyor değil mi? Elbette Türkiye'de yanlışlar varsa bunlar da konuşulabilir ama zaten Türkiye'yi çalışan o kadar çok uluslararası kurum, kuruluş vesaire var ki Türkiye'de affınıza sığınarak sineğin kanadı bile kırılsa bunu araştıran uluslararası kuruluşlar var. Ama Özcan Bey de çok iyi biliyor. Avrupa'daki insan hakları ihlalleri, Avrupa'daki İslam karşıtlığı vesaire, yine her zaman söylüyoruz. Geçen yıl Alman İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 950 saldırı yapıldı Müslümanlara. Onlarca cami yakılıyor. Türkiye'de hiç istenmez, hiç arzu edilmez. Bir tane saldırı olsa gezegen düzeyinde bu dile getirilir ama uluslararası sorunlar ifade edilmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin birikimi daha fazla dışa taşınınca sanki Türkiye çok daha sorunlu bir ülke, her alanda sorun olan bir ülkeymiş de dış dünyada hiçbir sorun yokmuş gibi bir algıya da kendi elimizde katkı sağlamış oluyoruz. Yine çok önemli bir nokta yabancılaşma. Özcan Hoca da ifade etti ona. Gerçekten Tanzimat'tan bugüne bizim aydınımızın, bizim belki de bazı türden bürokratlarımızın kendi toplumuna yabancılaşmasının çok önemli nedenlerinden birisi yurt dışına gittikten sonraki o ilişkileri, o yanlış konuyla birlikte kendi ülkesiyle yanlış bir iletişim kurmaları. Çünkü oradan, Amerika'dan Türkiye'deki bir soruna baktıklarında, Avrupa'dan Türkiye'den bir soruna baktıklarında, Amerika'nın, Avrupa'nın gözüyle o soruna baktıklarında doğal olarak kendi toplumuna, kendi insanına da yabancılaşmış oluyorlar. Peki çözüm için kurumlarımız neler yapılabilir? Belki dinleyicilerimiz ya da bazı ne derler, Türkiye'de insanlar abarttığımızı düşünebilirler ama keşke şöyle bir çalışma yapılsa, resmi daha net görebilsek. Türkiye'den yurt dışına araştırmacı gönderen kurumlar, bu özel sektör olabilir, sivil toplum olabilir, kamu kurumları olabilir. Bu döndükten sonra ne tür konular çalıştıklarına dair bir istatistiklere baksalar, eminim bize hak vereceklerdir. Gerçekten çok fazla bir hazin tablo var gibi geliyor bana. Öncelikle belki kurumlarımız yurt dışına gönderdikleri personel bence şöyle bir sınırlama koymalılar. Demeliler ki bunu bir yönetmelik, bir yönerge haline de getirebilirler. Yurt dışına giden insanımız, araştırmacımız, personelimiz Türkiye çalışamaz. Bu temel kural. Ama Türkiye bazen gerekebilir, karşılaştırmalar, analizler için gerekebilir. Yine orada bir açık kapı bırakılarak Türkiye çalışacaksa gönderen kurumundan izin alır gibi bir düzenleme yapsalar bu sorun büyük oranda çözülür. İkincisi tabii Kurumlarımız sadece Batı'ya göndermeyebilirler. Batı dışı toplumlara da gönderebilirler. Bu anlamda Türkiye'de yakın dönemde gerçekten iyi gelişmeler var. Milli Eğitim Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız artık sadece Batı'ya değil, Batı dışı toplumlara da Çin, Hindistan ya da bölge ülkelerine de araştırmacı gönderiyorlar. Bu son derece değerli. Bunun sayısını da artırmak gerekiyor. Niye? Çünkü özellikle Osmanlı coğrafyası açısından bu coğrafyanın tarihiyle bizim tarihimiz aynı. Suriye'deki, Yemen'deki bir insanın dedesiyle bizim dedemiz aynı devletin vatandaşları, aynı coğrafyanın çocukları. Dolayısıyla orada yazılmış çok sayıda hatıratlar var. Valiliklerin, büyükelçiliklerin, belki defterdarların. Bugün de çok benzer şekilde sorunlar devam ediyor. Bu coğrafyanın sorunlarına tüm dünya eğilirken bizim 100 yıl öncesine kadar birlikte yaşadığımız insanların sorunlarına bigane kalmamız, yeni araştırmacıları, personeli oralara göndermememiz düşünülemez. Bugün işte az önce ifade ettiğim gibi Milli Eğitim Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bu konunun farkındalar ve daha fazla oralara personellerini gönderiyorlar. Belki önemli bir nokta, bu dediklerim belki kamu üzerinden yapılabilecek ya da kurumlar üzerinden yapılabilecek bir çalışma, ama önemli bir nokta da bu konuda farkındalık çalışmaları yapmak. O da oldukça eksik. Bilmiyorum Özgün Hocam katılır mı? Bu konuda örneğin yazılmış çok fazla çalışma yok. Yani yurt dışında ne tür konular öncelemeli? Yurt dışında belirli konular çalışırsa sakıncalar ne olur? Ne tür çalışmalar değerlidir? Dönünce ülkesine nasıl katkılar sağlanabilir gibi çok fazla yayın, çok fazla akademik çalışma, çok fazla bilimsel çalışma yok. Ben bunu ne zaman fark ettim? Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik diye bir kitap yazmıştım. Orada da değindim bu sorunlara. Onu yazarken acaba faydalanabileceğim kaynaklar var mı diye sorduğumda çok fazla olmadığını fark ettim. Dolayısıyla üçüncü bir yapılabilecek şey de bir farkındalık oluşturmak. Bu farkındalığı sadece akademik amaçlı gidenler için değil, kamu çalışanları için de, sivil toplum, özel sektör çalışanları için de oluşturmak.
Evet. Sayın Hıdır, eklemek istediğiniz var mı efendim? Öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve bürokratlar sizce neler yapmalı?
Şimdi tabii genel olarak çerçevesine değindik zaten konunun, ama birkaç noktayı tekrar vurgulayalım, ilaveler yapalım. Yani şimdi birincisi tabii nitelikli konular belirlenmeli ve bu konular içerisinde öncelikler önemli, daha önemli olan konulara ağırlık verilmeli. Çünkü ülkemizin kaynakları sınırlı ve bu sınırlı kaynakları maksimum seviyede verimli kullanma durumundayız biz. Çok riskli bir coğrafyada da bulunuyoruz aynı zamanda. Dikkat ederseniz burada bir öz eleştiri, Kudret Bey söyledi aslında, ben de ona değinmiştim. Bu self-orientalizm denen bir şey vardır. Yani ülkesine yabancılaşma, oryantalizmi içselleştirme gibi, evet, bir durum söz konusudur. Bu Tanzimat döneminde de oldu. Günümüzde de bunu biz aslında yaşıyoruz. Kendi ülkesinden Türk insanı veya Müslüman ama kraldan daha çok kralcı bir tavırla ülkesini eleştiriyor. Ülkesi aleyhine çalışmalar yapıyor. Bunlar çok görüyoruz gerçekten. Batı'da bunların örneklerini çok gördük. Biz Arap ülkelerinden de çok insanlar gördük. Yani Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun, Hollanda'da olsun, Amerika'da olsun, bulundukları, geldikleri ülkelere yabancılaşmış çok böyle tipolojilerden gördüm, devşirilmiş. Bunlar önemli. Bunları en azından tanımak lazım. Tabii meseleyi, konuyu ilk önce Kudret Hocam vurguladı. Ben de vurgulayayım. Bir defa bir konuda eğer bir çözüm yapacaksak, bir çözüm ortaya koyacaksak, bu konunun teşhisini iyi yapmamız lazım. Bu teşhisi de bence farkındalık yaratılarak, yani kurumlarda farkındalığı oluşturmak için gerekir. Bunun için de yine teşhis çok önemlidir. Yani bir defa ülkemizin kaynaklarının yanlış kullanıldığını, farklı yapılmaması gereken konulara ağırlık verildiğini, Türkiye'ye çalıştırıldığını kurumlarımıza ve akademiyamıza anlatmamız lazım. Birebir görüştüğümüzde bu insanlar, rektörlerimiz, dekanlarımız, beğenebileyim kurumların temsilcilerindeki arkadaşlarımız aslında bunu birebir anlamda farkındalar. Bir kısmı en azından öyle farkında, ama bunu uygulamaya geçirme noktasında sıkıntılar var. Bunun etkin bazı yönetmeliklerle, bazı farklı şeylerle çözümleri ortaya konulabilir diye düşünüyorum. Ona Kudret Hocam da zaten vurguladı. Şimdi bölgesel araştırmalar bizde zayıf. Bence o bölgesel araştırmalara ağırlık da vermek lazım. İşte sadece Batı değil burada söz konusu. Bizim coğrafyamızda, hinterlandımızda yer alan ülkelerle ilgili de çalışmalarımız bizim eksik. Yani bu alanlarda bölgesel araştırmalara önem vermek lazım. Bölgelerdeki etnik sektör yapılara, dini yapılara, kültürel yapılara, coğrafi problemlere, ışık tutacak çalışmalara, uzmanlara ihtiyacımız var. Onun da bu konuda Dışişleri Bakanlığımızın da ihtiyacı var. Başka kurumlarımızın da, bütün devletimizin de ihtiyacı var. Hatta özel sektörümüzün de ihtiyacı var. Şimdi yavaş yavaş zannediyorum biraz bu araştırma merkezleriyle bunlar biraz daha bir noktaya doğru gidiyor. Ama ben çok hoyratlıkla görüyorum uzmanlık konusunda. Yani uzmanlık kolay elde edilecek bir şey de değil. Yani bu uzmanlık lafını da biraz böyle hoyratça kullanmamak lazım. Tabii hakikaten ben de doktora tezi olarak bu Hristiyanlığı, Yahudiliği çalışmıştım ben profesörlük tezinde. Yahudi kültürünün İslam'a ve Kur'an'a hadislere etkisi konusunu o vesileyle de gördüm Batı çalışmalarını. Yani hayret edeceğimiz derecede fazla çalışma yapmışlar bu alanlarda. Biz daha henüz kitapların ismini bile bilmezken, konuları daha değinmiyor, hiçbir atıf bile yapmıyorken o Batı'da bir takım konular tartışılmış, konuşulmuş, o kitaplar neşredilmiş. Şimdi bilgi güçtür diyor Francis Bacon. Biliyorsunuz Oxford Üniversitesi'nin kapısında da asılıdır bu laf. Bilgi güçtür. Bilgiye hükmederseniz güçlü olursunuz. Ama bilgiyle birlikte tabii biz nasıl bir bilgi olduğunu da sorgulamalıyız. Yani sadece mutlak manada bilgi değil, bilgi doğru bir bilgiyi biz arıyoruz. Vizyona dönüşmüş bir bilgiyi arıyoruz. Batı bilgiye hükmetti ama doğru bir yöntemle değil. Doğulu toplumları sömürmek için buna hükmetti. Biz Türkiye olarak ve İslam dünyası olarak veya bölge ülkeleri olarak bilgiye hükmetmeliyiz. Bilgiyi elde etmeliyiz, doğru bilgiyi. Bunun da yöntemi bence stratejik alanlara yatırım yapmak. Stratejik alanlarda doğru insanları doğru zamanda, doğru bir perspektifle, metodolojiyle yönlendirmekle ilgilidir.
Evet.
Bunu inşallah bundan sonraki süreçte biraz farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte daha da oluşacak bu inşallah. İyimser olalım. Yani ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim ben bu konuda.
Evet.
Diye düşünüyorum. Çok da hani kötümser olmayalım. Güzel şeyler de yapıyoruz ülkemizde. Çok tercihli çok alanda. İnşallah daha da iyi olacak diye ümit ediyorum.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun.
Biz teşekkür
hocam
ederiz.
Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, katılımınız için.
Saygılar,
çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bülbül, son olarak eklemek istedikleriniz neler efendim?
Ben de birkaç cümleyle son cümlelerimi ifade edeyim. Genel olarak çerçeve çizildi. Özcan hocamın ifade ettiği gibi karamsar olacak bir durum yok gerçekten. Milletimiz, devletimiz çok önemli imkanlar sağlıyor. Yeni araştırmacılara hem kurumlarında hem üniversitelerde YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı çok ciddi katkılar sunuyor. Bunlar gerçekten son derece değerli. Burada konuştuğumuz çerçeve esasen bu katkıyı daha fazla nasıl arttırabiliriz? Nasıl daha fazla milletimizin lehine olacak şekilde dönüştürebiliriz? Belki şunu ekleyebilirim. Yurt dışına giden insanımız, araştırmacı olsun, bürokrat olsun ya da diğer sektörlerden çalışanlar olsun, sadece kendi alanıyla ilgili çalışmalar yapmamalı. Örneğin bir akademisyen sadece akademik çalışma elbette bunu yapmalı ya da bürokratsa mesleki anlamda çalışmalarını yapmalı ama onun ötesinde oradaki kurumlarla daha kalıcı ilişkileri de kurmayı denemeli. Bir network, bir küresel ağ kurmak da son derece değerli. Çünkü bu giden insanlar yetkin isimler, Türkiye'yi yöneten isimler, yönetecek isimler. Orada diyalog kurduğu isimler de o ülkeleri yöneten ya da yönetecek isimler. O ilişkiler kurulursa daha sonra kendilerini çok daha rahat ifade edebilirler. Keza mümkünse oradaki sivil toplum örgütleriyle ilişkili oldukları, Türkiye'de hangi kurumla ilişkili iseler, oradaki benzer kamu kurumlarıyla da diyalog kursalar, onlarla da bir ilişki geliştirseler bu son derece değerli olur. Keza oradaki insan hakları kuruluşlarıyla oradaki çalışmaları yakından izleseler bunlar da son derece değerli olur. Niye? Çünkü ülkemize yönelik bazen çok hak etmediğimiz uluslararası eleştiriler, uluslararası kampanya, uluslararası toplumun hak etmediğimiz bazen saldırıya varan tarzları, tavırları söz konusu olabiliyor. Şimdi bu tür durumlarda Orada vakit geçiren insanımız telefonu kaldırıp diyaloglar kurulmuşsa ya bakın yaptığınız öyle değil. Elbette bu ülkede yanlışlar var ama sizin ülkenizde bunun daha fazlası yanlışları da var. Sizin böyle düşündüğünüz şey esasen doğrusu budur diyebilecek bir diyalog kurulursa, diyebilecek bir ilişki kurulursa döndüğünde onun üzerinden mesajlar çok daha rahat verilebilir. Bu anlamda elbette giden insanlarımız mesleki anlamda çalışmalarını yapsınlar ama onun ötesinde ilişki kurmayı da ihmal etmesinler derim.
Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür verdiğiniz ediyorum. Değerli bilgiler için sağ olun. Profesör Doktor Kudret Bülbül ve telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Profesör Doktor Özcan Hıdır'dı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çeşme Cihan programının bu haftalıkta sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran birlikte hazırladılar. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ulaştırdı ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Çeşmi Cihan.